Ayrım 14. Peygamberimizin hayatı. İrfan Yücel. Sayfa 174. 7. Hicretin 7. yılı. 628-629 M. 1. İslam'a davet için elçiler gönderilmesi. Ya Muhammed, de ki, doğrusu ben, göklerin ve yerin yegane maliki, kendisinden başka ilah olmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberim. El-Araf Suresi 158. Hazreti Muhammed, daha önceki peygamberler gibi sadece Arapların veya belli bir toplumun peygamberi değildir. Onun peygamberliği umumidir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara peygamber ve alemlere rahmet olmak üzere gönderilmiştir. Bu sebeple İslam'ı her tarafa yayması, peygamberliğini bütün dünyaya duyurması gerekiyordu. Fakat şimdiye kadar Mekke müşrikleri buna imkan vermemişlerdi. Hudeybiye Anlaşması ile iki taraf arasında barış ve güvenlik sağlandı. Artık Müslümanlığın yayılması için herkese ve her tarafa duyurma zamanı gelmişti. Resulullah Hudeybiye'den dönünce bu konuyu ashabıyla istişare etti. Büyük ve komşu devletlerin hükümdarlarıyla bazı Arap beyliklerine mektup ve elçi gönderilmesi kararlaştırıldı. Kaşında Muhammed Resulullah yazılı gümüş bir yüzük yaptırıldı, mektuplar bununla mühürlendi. Elçiler ve gönderildikleri hükümdarlar. Bizans Kayseri Hiraklius'a halife oğlu Dihyetül Kelbi, İran Kisrası Hüsrev Perviz'e Huzafe oğlu Abdullah, Habeşistan Necaşisi Asame'ye Ümeyye oğlu Amr, Mısır İskenderiye Mukavkısı Çüreyce Ebu Beltea oğlu Hatıp, Gassan Emiri Haris B. Ebi Şemmer'e Vehb oğlu Şuca, Yemame emiri Hevze B. Ali'ye de Amroğlu Salit elçi olarak mektup götürdüler. 2. Hazreti Peygamber'in hükümdarlara yazdırdığı mektuplar. A. Bizans Kayseri'ne gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un büyüğü Hirakle. Hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bundan sonra ben seni İslam'a ve onu yayma hizmetine davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin, Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen halkının vebali senin boynundadır. Ey ehli kitap! Bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Ancak Allah'a kulluk edelim. Ona kullukta hiçbir şeyi ortak yapmayalım. Allah'ı bırakıp bir kısmınız diğer kısmınızı Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun, biz Müslümanız deyin. Ali İmran Suresi 64. Dihye, Resulullah'ın mektubunu Hirakl'e götürdüğü zaman Hirakl, Kudüs'te bulunuyordu. Elçiyi iyi karşıladı. Resulullah hakkında bilgi edinmek için bölgede bulunan Arap tacirlerinin huzuruna getirilmesini emretti. Mekke'den bir ticaret kafilesi o sırada bu bölgede bulunuyordu. Kafilede Kureyş'in reisi Ebu Süfyan da vardı. Ebu Süfyan ve arkadaşları getirildiğinde Bizans'ın ileri gelen din ve devlet adamları, piskoposlar, papazlar, İmparator Hirakl'in etrafında sıralanmışlardı. Kayser tercüman vasıtasıyla peygamberlik davasında bulunan bu zata içinizde soyca en yakın olan kim diye sordu. Ebu Süfyan, burada nesepçe ona en yakın benim diye ilerledi. Kayser Ebu Süfyan'ı arkadaşlarının önüne oturttu. Sorularıma doğru cevap vermezse siz düzeltin dedi. Sonra imparator ile Ebu Süfyan arasında şu konuşma geçti. İçinizde Muhammed'in soyu nasıldır? Asil bir soydandır. Memleketinizde ondan önce peygamberlik davasında bulunan oldu mu? Hayır. Sülalesinde hükümdar var mı? Hayır. Onun dinine girenler halkın eşrafı mı, zayıfları mı? Çoğunlukla fakir ve zayıf kimseler. Ona uyanlar gün geçtikçe çoğalıyor mu, azalıyor mu? Çoğalıyor. Dinine girdikten sonra beğenmeyip ayrılanlar oldu mu? Olmadı. Daha önce yalan söylediği olur muydu? Asla olmazdı. Hiç sözünde durmadığı oldu mu? Olmadı. Ancak şimdi biz onunla barış yaptık. Bu müddet içinde nasıl davranacağını bilmiyoruz. Onunla hiç savaştınız mı? Evet, savaştık. Netice ne oldu? Bazen biz, bazen o kazandı. Size ne emrediyor? Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Dedelerinizin taptığı putları bırakın diyor. namaz kılmayı, doğru ve iffetli olmayı, akrabalık bağını kesmemeyi emrediyor. Bundan sonra imparator sözlerine şöyle devam etti. Nesepçe asil olduğunu söylediniz. Peygamberler daima asil soydan gelmiştir. İçinizden daha önce böyle bir davada bulunan olmadığını anlattınız. O halde eski bir davanın peşinde bir kişi sayılamaz. Soyunda hükümdar yoktur dediniz. Bu durumda servet ve saltanat peşinde olduğu da söylenemez. Daha önce kesinlikle yalan söylemediğine şehadet ediyorsunuz. İnsanlara yalan söylemeyen Allah'a karşı da yalan söylemez. Ona iman edenlerin çoğunlukla fakir ve zayıflar olduğunu ifade ettiniz. Peygamberlere ilk uyanlar daima böyle olmuştur. Ona uyanların gün geçtikçe arttığını söylediniz. Hakka uyanlar azalmaz, daima çoğalır. Dinine girdikten sonra dönen hiç yok dediniz. İman kalpte kökleşince çıkmaz. Sözünde durduğunu, kimseyi aldatmadığını itiraf ettiniz. Peygamberler kimseyi aldatmaz. Sizi ancak Allah'a kulluk etmeye, ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya davet ettiğini açıkladınız. Eğer bu söyledikleriniz doğru ise, ayaklarımın bastığı şu topraklar yakında onun olacaktır. Ben bir peygamber geleceğini biliyordum ama sizden çıkacağını sanmazdım. Eğer ona ulaşabileceğimi bilsem her zahmete katlanırdım. Yanında olsam ayaklarını yıkar, hizmet ederdim dedi. Sonra mektubu okuttu. İmparatorun Ebu Süfyan'la yaptığı konuşma papazları kızdırmıştı. Mektup okununca salonda gürültü çoğaldı. İmparator işin kötüye varmasından korktu. Elçinin ve Arap tacirlerin çıkmalarını istedi. Ben sizin dininize bağlılığınızın derecesini anlamak istemiştim diyerek tutumunu değiştirdi. Kayser Hirakl'in kalbinde iman kıvılcımı belirmişti. Dünya hırsı ve saltanatını kaybetme korkusu bu kıvılcımı söndürdü. Fakat elçiye saygısız davranmadı, hediyeler vererek nezaketle geri çevirdi. B. İran Kisrası'na gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed'den Fars'ın ulusu Kisra'ya. Hidayete uyanlara, Allah ve Resulüne iman edenlere, Allah'tan başka hiçbir ilah olmayıp, onun bir tek olduğuna, ortağı ve benzeri bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Ey Kisra! Seni Allah'ın dinine davet ediyorum. Çünkü ben, dirileri Allah'ın azabıyla uyarmak, kafirler üzerine o söz, azap, hak olmak için bütün insanlara peygamber gönderildim. Ey Kisra, Müslüman ol ki selamet bulasın. Eğer olmazsan, Mecusilerin günahı boynuna olsun. Resulullah mektubun Kisra'ya verilmek üzere Bahreyn emiri Münzir'e teslimini emretmişti. Bahreyn o zaman İran'a bağlıydı. Münzir mektubu Kisra'ya götürdü. Kisra mektubu okuyunca yırtıp parçaladı. Resulullah bundan haberdar olunca parça parça olsunlar buyurdu. Çok geçmeden Kisra Hüsrev Perviz, oğlu Şirhey tarafından karnı deşilerek öldürüldü. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında da Kisra'nın imparatorluğu parçalandı. Sasani sülalesi son buldu. Bütün İran toprakları Müslümanların eline geçti. C. Habeşistan Necaşisi'ne gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Meliki Necaşi'ye. Ey Melik, Müslüman ol. Ben, kendisinden başka ilah olmayan, Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, Müheymin gibi yüce sıfatlarla muttasıf, Allah'ın sana olan nimetlerinden dolayı mesrurum, senin adına hamd ediyorum. Şehadet ederim ki Meryem'in oğlu İsa, Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Onu hiç evlenmemiş, tertemiz ve çok iffetli bir hanım olan Meryem'e ilka etti. Böylece Meryem İsa'ya hamile oldu. Adem'i anasız babasız, kudretiyle yarattığı gibi İsa'yı da babasız olarak ruhundan ve nefinden yarattı. Ey Melik! Seni eşi ve benzeri olmayan tek bir Allah'a itaate, bana uymaya ve bana Allah'tan gelene imana davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın peygamberiyim. Seni ve askerlerini Allah'ın dinine çağırıyorum. Ben size tebliğ ve nasihat ettim. Nasihatımı kabul edin. Selam hidayete uyanlara. Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlardan bir grup ile Hazreti Ali'nin ağabeyi Cafer Tayyar hala dönmemişlerdi. Resulullah elçisi vasıtasıyla bunların gönderilmesini ve Ümmü Habibe'nin de zat-ı risaletlerine nikah edilerek gönlünün hoş edilmesini istemişti. Necaşi Ümmü Habibe'yi Resulullah'a nikahladı. Habeşistan'da bulunan Müslüman muhacirleri gemiye bindirip gönderdi. Resul-i Ekrem'e bir mektup yazarak Müslüman olduğunu da bildirdi. Resulullah'a Habeş Necaşi'sinin mektubu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi Asame tarafından. Ey Allah'ın peygamberi! Kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Ey Allah'ın Resulü! Hazreti İsa hakkındaki açıklamayı Havi mektubunuz bana ulaştı. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki, Hazreti İsa da kendisiyle ilgili olarak zikrettiğinizden ziyade bir şey söylememiştir. Onun söyledikleri de sizin buyurduğunuz gibidir. Bize tebliğ ettiğiniz şeyleri öğrendik. Amcanız oğlu Cafer ve arkadaşları ile tanıştık. Ben şehadet ederim ki sen, Allah'ın geçmiş peygamberleri tasdik eden, sözünde sadık Resulüsün. Sana biat ettim. Daha önce amcanız oğluna biat ederek, alemlerin Rabbi Allah Teala'ya iman edip Müslüman olmuştum. D. Mısır Meliki Mukavkıs'a gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıpt milletinin büyüğü Mukavkıs'a. Selam, hidayet yoluna uyanlara. Ben seni İslam dinine davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Allah da ecrini iki kat versin. Kabul etmez yüz çevirirsen Kıpt milletinin günahı boynuna olsun. Mektup Ali İmran suresinin 64. ayetiyle son bulmaktadır. Mısır Mukavkısı Cüreyç, Resulullah'ın elçisine hürmet gösterdi fakat Müslüman olmadı. Elçiye bir mektup verdi, hediyelerle geri çevirdi. Resulullah'a Mısır Mukavkısı'nın mektubu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah oğlu Muhammed'e Kıpt'ın büyüğü Mukavkıs'tan. Selam sana. Mektubunu okudum. Münderecatını ve davetinizi anladım. Zuhuru beklenen bir peygamber kaldığını biliyordum. Fakat ben onun Şam'dan çıkacağını sanırdım. Elçinize ikram ettim. Size Kıpt milleti arasında mevkii yüksek iki cariye ile bir elbise ve binmeniz için de bir ester hediye gönderiyorum. Selam sana muhterem peygamber. Bu cariyelerden Mariye'yi Resulullah kendisi aldı. İbrahim adındaki oğlu bundan oldu. Kardeşi Şirin'i ise şairi Hassan Bey Sabit'e verdi. Düldül adı verilen beyaz estere de bindi. E. Yemame Emiri Hevzi'ye gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Ali oğlu Hevzi'ye. Selam hidayet yolunda olanlara. Bil ki Rabbim benim dinimi yakın bir zamanda dünyanın en uzak ufuklarında parlatacak. Ey Hevze, Müslüman ol da selamete er. Ben de idaren altındaki yerleri senin idarende bırakayım. Hristiyan olan Hevze Müslüman olmadı. Resulullah'a yazdığı cevapta, beni davet ettiğin din çok güzel, ancak Araplar benim yerime göz koymuşlardır. Beni veliaht yaparsan sana tabi olurum dedi. Resulullah'a Hevze'nin cevabı okununca, bu adam ne söylüyor, bu şartla ona bir karış yerin idaresini bile bırakmam buyurdu. Hevze Mekke'nin fethinden sonra öldü. Çok geçmeden bu bölge Müslüman oldu. F. Gassan Emiri Haris'e gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Ebu Şemmer oğlu Haris'e. Selam, hidayete uyan, bana iman edip nübüvvetimi tasdik edenler üzerine olsun. Seni, eşi ve benzeri olmayan tek bir Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Kabul ettiğin takdirde yerinde hükümdar olarak kalacaksın. Haris, Resulullah'ın mektubunu küstahça yere attı. Elçiye saygısız davrandı. Hatta Bizans imparatorundan Medine üzerine asker sevki istemiş fakat Kayser reddetmişti. Elçi Şuca, Haris'in davranışını arz edince Resul-i Ekrem, "Allah mülkünü elinden alsın." buyurdu. Haris Mekke'nin fethi sırasında öldü. Ülkesi Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında İslam sınırları içine girdi. 3. Hayber'in fethi, Muharrem 7H, Mayıs 628 M. A. Savaşın sebebi. Hayber, Medine'nin kuzeydoğusunda Suriye yolu üzerinde Medine'ye 170 kilometre mesafede büyük bir Yahudi şehriydi. 7 kalesi vardı. Hurmalıklarıyla meşhur, münbit bir vahada kurulmuştu. Hayber Müslümanlara karşı bir fesat ocağı haline gelmişti. Daha önce Medine'den çıkarılmış olan Yahudiler de oraya yerleşmişlerdi. Müslümanlara karşı müşrik Bedevi Arapları harekete geçiren Hendek Savaşı'nı hazırlayan bunlardı. Hendek Savaşı'nda Beni Kurayza Yahudilerine düşmanla işbirliği yaptıranlar da bunlar olmuştu. Resulullah Hayber ahalisiyle barış yapmak istiyordu. Hudeybiye'den döndükten sonra Ravaha oğlu Abdullah'ı Hayber'e gönderdi. Fakat Yahudiler barış teklifini kabul etmediler. Onlar komşuları Gatafan kabilesiyle birlikte Medine'yi basmak için hazırlanıyorlardı. Hudeybiye Barış Anlaşması'nın Müslümanların aleyhine görünen maddeleri onlara Müslümanları kuvvetsiz göstermişti. Münafıklar da onları savaşa teşvik ediyorlardı. Gatafan kabilesi Müslümanlara karşı Yahudilerle birlikte hareket etmeyi kabul etmişti. Düşman hazırlığını tamamlamadan harekete geçmek gerekiyordu. Resulullah ashabına cihadı isteyenler bizimle gelsin diyerek Hayber üzerine yürüneceğini ilan etti. Hicretin 7. yılı Muharrem ayında 2000 atlı ve 1600 piyade ile Medine'den çıktı. Harekatını düşmana sezdirmeden 3 günde Raci Vadisi'ne ulaştı. Burada ordugahını kurdu. Böylece Gatafan kabilesinden Yahudilere gelecek yardımın yolunu kesmiş oldu. B. Hayber'in kuşatılması. Resulullah düşman üzerine gece vakti varırsa hemen baskın yapmaz, sabahı beklerdi. Bu sebeple geceyi Raci'de geçirdi. Sabah namazını kıldıktan sonra Hayber üzerine yürüdü. Sabahleyin kazma ve kürekleriyle işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan Yahudiler karşılarında Müslüman ordusunu görünce şaşkınlıkla "Muhammed, vallahi Muhammed ve askeri!" diye bağırıştılar. Geri dönüp kalelerine kapandılar. Hayber'de hepsi de gayet sağlam 7 kale vardı. En kuvvetlisi ise Kamus Kalesi'ydi. Hepsinde de bol miktarda silah ve yiyecek vardı. Yahudiler savaş için hazırlıklıydılar. Bu yüzden Resulullah'ın sulh teklifini kabul etmediler. C. Son kale ve fethin tamamlanması. 20 gün kadar devam eden kuşatma ve savaş sonunda bütün kaleler birer birer zapt edildi. Sadece Kamus Kalesi kaldı. Bu kalenin kumandanlığında Araplarca bin cengavere bedel sayılan meşhur Yahudi pehlivanı Merhab bulunuyordu. Her gün sırayla ashabın ileri gelenlerinin komutasında yapılan hücumlardan bir sonuç alınamamıştı. Nihayet Resulullah bir gün, "Yarın sancağı bir kişiye vereceğim ki Allah Hayber'in fethini onun eliyle müyesser kılacak. O kişi Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever." buyurdu. Bu yüce şerefin kime nasip olacağı bilinmediğinden herkes o gece ümitle sabahlamıştı. Hazreti Ali'nin gözlerinde şiddetli bir ağrı vardı. Bu yüzden hiç kimsenin hatırından o geçmiyordu. Sabah olunca Hazreti Peygamber, "Ali nerede? Bana onu çağırın." buyurdu. "Ya Resulallah, gözleri ağrıyor." dediler ve yederek huzuruna getirdiler. Resul-i Ekrem dua edip üfledi. Hazreti Ali'nin gözleri derhal iyileşti. Sanki hiç ağrımamış gibi oldu. Sonra sancağı ona verdi. Hazreti Ali Yahudileri önce İslam'a çağırdı, kabul etmediler. Sulh teklifine de yanaşmayıp savaşa devam ettiler. İlk önce Merhab kaleden çıktı. Kahramanlık şiirleri söyleyerek meydan okudu. Karşısına çıkacak er diledi. Ona karşı bizzat Hazreti Ali çıktı. Kahramanca dövüşerek bu güçlü Yahudi'yi yere serdi. Merhab öldürülünce Yahudiler fazla dayanamadılar. Ümitsizliğe düşüp kaleyi teslim ettiler. Böylece Hayber fethedildi. Hazreti Ali de Hayber Fatihi oldu. Savaş sırasında Yahudilerden 93 kişi ölmüştü, Müslümanlar ise 15 şehit vermişlerdi. D. Hayber arazisi. Savaş sonunda Hayber arazisi Müslümanların eline geçti. Ancak Yahudiler bu topraklarda yarıcı olarak çalışmak istediler, istekleri kabul edildi. Bu sebeple Resulullah her yıl mahsul zamanı Rahava oğlu Abdullah'ı Hayber'e gönderirdi. Abdullah da mahsulü iki eşit kısma böler, yarısını Yahudilere bırakır, diğer yarısını da Medine'ye götürürdü. Yahudiler Hazreti Ömer'in hilafeti zamanına kadar yerlerinde kaldılar. Hazreti Ömer'in hilafetinde Arabistan dışına çıkarıldılar. E. Hazreti Peygamber'i zehirleme teşebbüsü. Hazreti Peygamber fetihten sonra Hayber'de birkaç gün daha kaldı. Yahudiler gördükleri insani muameleye rağmen haince davranışlarından vazgeçmediler. Resulullah'a suikast yapmayı planladılar. Yahudi reislerinden Haris kızı Zeynep bir ziyafet hazırladı. Resulullah da bazı arkadaşlarıyla birlikte yemeğe davet edildi. Fakat sofraya konulan koyun eti zehirliydi. Hazreti Peygamber durumu ilk lokmada anladı, çiğnediği parçayı ağzından çıkardı. Ashabına da yememelerini emretti. Fakat Bera oğlu Bişr birkaç lokma yemişti. Resulullah bunun için yaptıklarını Yahudilere sorduğunda, "Eğer yalancıysan senden kurtuluruz, şayet hak peygamberiysen sana zarar vermez diye düşündük" diye güya akıllıca bir cevap verdiler. Zeynep de suçunu inkar etmedi. "Babam, amcam, kocam ve kardeşlerim hepsi savaşta öldüler. İntikam için yaptım" dedi. Resulullah şahsına karşı işlenen suçları affederdi. Bu sebeple Zeynep'i cezalandırmadı. Ancak çok geçmeden zehirli etten yiyen Bişir ölünce Zeynep de kısas edilerek öldürülmüştür. 4. Resulullah'ın Hazreti Safiye ile evlenmesi. Hayber esirleri arasında Beni Nadir reisi Ahtab oğlu Hüyey'in kızı Safiye de vardı. Safiye Hazreti Harun'un neslinden olup annesi de Beni Kurayza reisinin kızıydı. Hayber Yahudilerinin reisi Rabi oğlu Kinane ile evlenmişti. Kocası savaşta ölmüş, kendisi esir düşmüştü. Resul-i Ekrem onu Dihyetül Kelbi'ye vermişti. Ashab bunu uygun bulmadılar. Hayber reisinin eşi Beni Kurayza ve Beni Nadir'in en şerefli hanımının cariye olarak Dihye'ye verilmesi Yahudiler için son derece haysiyet kırıcı olur. Bu sebeple Safiye'yi ancak sizin nikahlamanız uygun olur dediler. Resulullah Dihye'ye başka bir cariye verdi. Safiye'yi azat etti ve onunla evlendi. Böylece onun haysiyet ve şerefini korudu. 5. Fedek ve Vadil Kur'an'ın alınması. Fedek, Medine'ye 2 günlük mesafede akarsuları ve hurmalıkları bol, zengin bir Yahudi köyü idi. Resulullah Hayber'in muhasarası devam ederken Fedeklileri İslam'a davet için bir elçi gönderdi. Fedekliler Müslümanlığı kabul etmediler. "Topraklarımız sizin olsun, biz burada Hayberliler gibi yarıcı olarak çalışalım" dediler. İstekleri kabul edildi. Vadil Kura ise Hayber'le Medine arasında birçok Yahudi köyünün bulunduğu bir vadi idi. Buradaki Yahudiler de çevredeki Arap kabileleriyle anlaşarak Müslümanlarla savaş için hazırlanıyorlardı. Resulullah Hayber'den dönerken buraya uğrayıp onları da İslam'a davet etti, kabul etmediler. Müslümanlara ok yağdırarak savaşı başlattılar. 4 gün süren çarpışma sonrasında yenik düştüler. Hayber gibi elde edecekleri mahsulün yarısı kendilerinin olmak üzere yerlerinde bırakıldılar. Devamlı Müslümanlara düşmanlık besleyen Yahudilerin işi böylece tamamlanmış oldu. Müslümanlar Safer ayında Medine'ye döndüler. Ele geçen arazi. Müslümanların düşmandan kafirlerden savaşarak aldıkları mallara ganimet denir. Ganimet malların 1/5'ü savaşa katılan mücahitlere paylaştırılır. 1/5'i ise Beytül Mal'e, devlet hazinesine bırakılır. Düşmandan kafirlerden savaşmadan barış ve anlaşma yolu ile elde edilen mallara ise fey adı verilir. Feyin tamamı Beytül Mal'e aittir. Resulullah hayattayken Beytül Mal'e ait malların tasarrufu ona aitti. Bu sebeple savaşsız ele geçen Fedek arazisinin tamamı ile Hayber ve Vadil Kura topraklarının 1/5'i Resulullah'ın emrine ayrıldı. Beni Nadir arazisi de daha önce böyle olmuştu. Hayber ve Vadil Kura'nın kalan arazisi mücahitlere verildi. 6. Habeşistan göçmenlerinin dönüşü. Habeşistan'a hicret etmiş bulunan Müslümanların 16 kişilik son kafilesi de Hayber'in fethi sırasında döndü. Başlarında Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer Tayyar vardı. Resulullah son derece memnun oldu. "Hangisine sevineceğimi bilemiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi?" buyurdu. Ganimetlerden onlara da hisse ayırdı. 7. Kabe'yi ziyaret, Umretül Kaza. Zilkade 7H Mart 629 M. Başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın. El-Bakara Suresi 196. Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlar Kabe'yi 1 yıl sonra ziyaret edebileceklerdi. Anlaşma gereğince 3 günden fazla Mekke'de kalamayacaklardı. Mekkeliler de bu esnada şehrin dışına çekileceklerdi. A. 1 yıl önce eda edilemeyen umre. Anlaşmadan bir yıl sonra Resulullah Hudeybiye'de bulunan Müslümanların bir yıl önce eda edemedikleri umreyi kaza etmek üzere hazırlanmalarını emretti. Hicretin 7. yılı Zilkade ayında Mart 629 Medine'den hareket edildi. Hudeybiye'de bulunmayanlardan da katılanlar olduğu için Kabe'yi ziyarete gidenlerin sayısı 2000'i geçti. Müşrikler Müslümanların geldiğini duyunca Mekke'yi boşalttılar. Şehri çevreleyen yüksek tepelere kurdukları çadırlardan Müslümanları merakla izlediler. Müslümanların Mekke'ye girişleri çok heyecanlı oldu. Hazreti Peygamber devesi kasva üzerinde ilerliyor, hep birden yüksek sesle "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk" diye telbiye söylüyorlardı. Uzaktan Kabe görülünce "Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu Ekber" diye tekbir getirmeye başladılar. Yıllardan beri hasretini çektikleri Kabe işte şimdi karşılarındaydı. Özellikle muhacirler 7 yıllık bir ayrılıştan sonra doğup büyüdükleri kutsal beldeye girerken ayrı bir heyecan duyuyorlardı. Kabe usulüne göre tavaf edildi, etrafı 7 defa dolaşıldı. Safa ve Merve tepeleri arasında sa'i yapıldı. Müşriklerin ileri gelenleri Darun Nedve önünde toplanmışlar, Müslümanları seyrediyorlardı. Aralarında Medine'nin humması bunları zayıf düşürmüş diye konuşuyorlardı. Resulullah, Müslümanların zayıf ve güçsüz olmadıklarını göstermek istedi. Sağ kolunu ihramın dışında tutup bazusunu şişirdi. Tavafın ilk 3 şavtını kısa adımlarla koşarak yaptı. Ashabına da böyle yapmalarını emretti. "Bugün kendini onlara kuvvetli gösterene Allah rahmet etsin" buyurdu. Ertesi gün Peygamber Efendimiz Kabe'ye girdi. Öğle vaktine kadar orada kaldı. Kabe hala putlarla doluydu. Habeşli Bilal Kabe'nin damına çıkarak öğle ezanını okudu. Mekke ufukları Allahu Ekber sedalarıyla çınladı. Resulullah'ın arkasında cemaatle namazlarını kıldılar. Daha sonra Müslümanlar tıraş olarak ihramdan çıktılar. Bir sene önce eda edemedikleri umreyi kaza etmiş oldular. Resulullah'ın rüyası ve ashabına müjdesi de böylece gerçekleşmiş oldu. Bu sebeple hicretten sonra Müslümanların bu ilk Kabe ziyaretine Umretül Kaza, Kaza Umresi adı verilmiştir. B. Kaza Umresinin Mekkeliler üzerindeki tesirleri. Müslümanlar Hudeybiye anlaşması uyarınca 3 gün Mekke'de kaldıktan sonra Medine'ye döndüler. Bu esnada müşrikler uzaktan uzağa Müslümanların bütün hallerini, davranışlarını merakla ve dikkatle izlediler. Son derece kibar ve nazik, huzur ve sükun içinde kardeşçe geçinen insanlar olduklarını gördüler. Ne içki içip sarhoş olan, ne başkasına saygısız davranan var, hepsi edepli, tertemiz, üstün ahlaklı insanlar. Topluca ibadet ediyorlar, oturup sohbet ediyorlar, birbirlerini sevip sayıyorlar, kimseye kötülük etmiyorlar, daima Allah'a itaat içinde bulunuyorlar. Evet, bunlar ne iyi insanlar. Müslümanların üstün meziyetleri, örnek davranış ve yaşayışları Mekkeliler üzerinde büyük tesirler meydana getirdi. Müslümanlık hakkındaki düşünceleri değişmeye başladı. İçlerinde Müslüman olma arzusu belirenler bile oldu. Kureyş'in ileri gelenlerinden Velid oğlu Halid, As oğlu Amr, Talha oğlu Osman bunlardandı. 8. Resulullah'ın Meymune ile evlenmesi. Hazreti Meymune, Peygamber Efendimizin amcası Abbas'ın eşi Ümmül Fadl'ın kız kardeşidir. Haris el-Hilaliye'nin kızıdır. Önce amroğlu Mesud ile evlenmiş, sonra Abdülüzzah oğlu Ebu Rahm'in eşiyken dul kalmıştır. Resulullah'ın eşleri arasında bulunmak en büyük emeliydi. Bu yüzden külfetsiz ve mihirsiz olarak Resul-i Ekrem'in kendisini nikahlamasını istiyordu. Hazreti Abbas dul baldızının isteğini Resulullah'a iletti. Peygamber Efendimiz şeref ve asaletine hürmet ederek Hazreti Meymune'nin teklifini kabul buyurdu. Kaza umresi esnasında ihramlı iken nikah edip ihramdan çıktıktan sonra zifaf oldu. Hazreti Meymune, Resulullah'ın nikahladığı son eşidir. Hicretin 51. yılı, hac dönüşünde Mekke'ye 6 mil mesafede, Serif denilen yerde vefat etmiştir. Teyze anne yerindedir. Hazreti Hamza'nın küçük kızı Umame veya Umare, Mekke'de kalmıştı. Kaza umresinden Medine'ye dönerken, amca amca diye Resulullah'ın peşinden koştu. Hazreti Ali onu kucaklayıp, al amcamızın kızı diyerek eşi Hazreti Fatıma'ya verdi. Medine'ye varınca Hazreti Ali, Hazreti Cafer Tayyar ve Zeyd B. Harise hepsi de çocuğun bakımının kendilerine verilmesini istemişlerdi. Cafer Tayyar'ın eşi Esma, Ümame'nin teyzesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teyze anne yerindedir buyurdu ve çocuğun bakımını ona verdi. 14. ayrımın sonu sayfa 191.